Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. İkinci ayrım. Övgüler. Dünyanın en başarılı suç romanı yazarı olarak severek Larsson'ı gösterebilirim. Slate. Zekice. Beni esir aldı ve gözümü kırpmadan okudum. Alan Chase. San Francisco Chronicle. Mükemmel bir ikinci roman. Hafızalardan silinmeyecek iki şaşırtıcı karakter. Martin Hannon, Scotland on Sunday. Lisbeth Salander gerçekten harika bir yaratım. Psikolojik olarak karmaşık, ahlaken yolundan şaşmaz ve kendi adalet arayışında korkusuz. John Burnside, Scotsman. İlk kitapta olduğu gibi bu roman sadece bir gerilim romanı olmakla kalmıyor, aynı zamanda Larsson'ın kendisinin toplumda gördüğü kurumsal yozlaşma ve kadının sömürülmesi gibi konuların üstesinden geliyor. Carla McKay, Daily Mail. Şaşırtıcı bir suç romanı. Larsson kesinlikle suç romanlarını yeni bir kahramanla tanıştırıyor. İlk romanda olduğu gibi burada da harika bir iş çıkarmış. Barry Porshaw, Daily Express. Ömer Türkeş'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Giriş. Çelik çerçeveli dar bir yatağın üzerine yatırılmış, deri kayışlarla göğsünden bağlanmıştı. Kayışlar göğüs kafesini sıkıyordu. Kolları iki yanına uzatılarak bileklerinden yatağa kelepçelenmişti. Artık kurtulmaya çalışmıyordu. Uyanıktı ama gözlerini kapamıştı. Zaten gözlerini açsa da fark etmezdi. Kapının üzerinden sızan zayıf ışığın dışında oda kapkaranlıktı. Ağzında kötü bir tat vardı. Dişlerini fırçalamayı özlüyordu. Kulağı ayak seslerindeydi. Adamın geldiğini ancak seslerden anlayabiliyordu. Saat kaçtı bilmiyordu. Adam ziyaretini geciktirmiş gibiydi. Yataktaki ani bir titreşimle gözlerini açtı. Sanki binanın bir yerinde bir makine çalışıyordu. Birkaç saniye geçtikten sonra böyle bir sesi gerçekte duyup duymadığından emin olamadı. Kafasına bir gün daha kaydetti. 43 gündür tutsaktı. Başını çevirip yastığa sürterek burnundaki kaşıntıyı gidermeye çalıştı. Terliyordu. Oda sıcak ve boğucuydu. Üzerindeki sade geceliğin etekleri belinin altında toplanmıştı. Kalçalarını kaldırdı. Orta ve işaret parmağıyla geceliğin bir kenarını kavrayabildiği kadar kavrayıp yanlara çekiştirdi. Bunu diğer tarafta da yapmaya çalıştı. Başaramadı. Geceliğin etekleri hala belinde toplanmış halde duruyordu. Altındaki döşek topak topaktı. Rahatsızdı. Normalde hiç dert etmeyeceği küçük şeyler dış dünyayla bütün ilişkilerinin kesildiği bu durumda gittikçe daha fazla sorun oluyordu. Kayışlar hareket etmesine imkan verecek kadar gevşekti. Yan dönebiliyordu ama bu durumda bir eli geride kalıp uyuştuğu için rahat edemiyordu. Korkmuyordu. Yalnızca bastırdığı öfkesi gittikçe artıyordu. Başına gelecekleri düşünerek kıvranıyordu. Çaresizliğinden nefret ediyordu. Zaman öldürmek ve içinde bulunduğu durumu unutmak için ne kadar çabalarsa çabalasın, bilinçaltına attığı endişesi bir yolunu bulup dışarı sızıyor, etrafını bir gaz bulutu gibi kuşatıyor, gözeneklerinden vücuduna sızan bir zehir gibi tehdit ediyordu. Bu endişeden kurtulmanın en iyi yolu ona güç veren bir şeyler hayal etmekti. Gözlerini kapayarak benzin kokusunu hatırlamaya çalıştı. Adam penceresi açık bir arabada oturuyor. Kız arabaya doğru koşuyor. Arabanın penceresinden adamın üzerine benzin serperek bir kibrit çakıyor. Bir saniyelik bir iş. Alevler yükseliyor. Adam acılar içinde kıvranıyor. Kız onun nasıl dehşet çığlıkları attığını duyuyor. Etrafı yanık etle kömür haline gelen koltuktan yayılan keskin bir plastik kokusu sarıyor. Belli ki biraz uyuklamıştı. Ayak seslerini duymamış ama kapı açıldığında tamamen uyanmıştı. Odaya dolan ışık gözlerini kamaştırdı. Adam gelmişti işte. Uzun boyluydu. Kız onun yaşını bilmiyordu. Cüsseli biriydi. Kıvırcık saçları kızıl kahverengiydi. Siyah çerçeveli gözlükleri, seyrek keçi sakalı vardı. Tıraş losyonu kokuyordu. Kız bu kokudan nefret ediyordu. Adam yatağın ayak ucuna dikilerek uzun süre kıza baktı. Kız onun sessizliğinden nefret ediyordu. Adamın yüzü kapıdan sızan ışığın gölgesinde kalmıştı. Yalnızca silüeti görünüyordu. Birden konuşmaya başladı. Her sözcüğün üzerine titizlikle basan, karanlık, anlaşılır bir ses tonu vardı. Kız onun sesinden nefret ediyordu. "Bugün senin doğum günün," dedi kıza. Kutlamak için gelmişti. Sesinde ne bir düşmanlık ne de alay vardı. İfadesiz bir sesti. Kız onun gülümsediğini hissetti. Kız ondan nefret ediyordu. Adam yaklaşıp yatağın başucuna geçti. Elinin tersini kızın alnına koydu. Nemliydi. Parmaklarını alnında sürükleyerek saçlarına doğru götürdü. Büyük ihtimalle bu bir tür dostluk göstergesiydi. Kıza doğum günü hediyesi. Kız onun dokunuşlarından nefret ediyordu. Adam onunla konuşuyordu. Kız dudaklarının hareket ettiğini görüyordu ama kulaklarını ona kapatmıştı. Dinlemek istemiyordu. Cevap vermek istemiyordu. Adam sesini yükseltti. Sanki birbirlerini anlıyorlarmış gibi konuşuyordu. Birkaç dakika sonra sustu. Kız onun bakışlarını görmezlikten geldi. Adam omuzlarını silkerek kızı bağlayan kayışlarla uğraşmaya başladı. Göğsündeki kayışı biraz daha sıkıp yüzüne doğru eğildi. Kız başını çevirdi. Mümkün olduğu kadar ondan uzaklaşmaya çalıştı. Dizlerini çenesine doğru çekerek şiddetli bir tekme savurdu. Gırtlağını hedeflemişti. Böyle bir şeye hazırlıklı olan adam geriye çekildiğinden yalnızca çenesine dokunabildi. Kız tekrar tekme atmaya çalıştı ama adam artık onun vuruş alanının dışındaydı. Kız bacaklarını indirdi. Yatak örtüsü yere düşmüş, kızın geceliği beline kadar sıyrılmıştı. Adam bir süre hiçbir şey söylemeden bekledi. Sonra yatağın ucuna gidip kızın ayaklarını bağladı. Kız ayaklarını kurtarmaya çalışmış ama adam bir eliyle kızın ayak bileğini sıkıca tutup diğer eliyle dizine bastırarak önce bir ayağını sonra da diğer ayağını bağlamayı başarmıştı. Kız artık bütünüyle savunmasızdı. Adam yere düşen örtüyü alıp kızın üzerine örttü. 2 dakika kadar kızı inceledi. Saklamaya çalışsa da kız onun tahrik olduğunu hissedebiliyordu. Kamışının kalktığı, elini uzatıp kıza dokunmak istediği kesindi. Ama yapmadı. Arkasını dönüp dışarı çıkarak kapıyı kapattı. Kız kapıyı kilitlediğini duydu. Aslında bu gereksizdi. Bağlarından kurtulması imkansızdı. Bir süre kapının üzerinden sızan ışığa baktı. Sonra sağa sola hareket ederek kayışların ne kadar sağlam bağlandığını anlamaya çalıştı. Dizlerini bir parça bükebiliyordu. Ama o zaman kayışlar ayak bileklerini kesiyordu. Çabalamaktan vazgeçti. Hareket etmeden hiçliğe bakmaya başladı. Gözlerini kapadı. Bir bidon benzinle bir kutu kibrit hayal etti. Benzine bulanmış adamı görüyor, hayal ettiği kibrit kutusunu elinde hissedebiliyordu. Kutuyu salladı, kibritlerin sesini duydu. Kutuyu açarak bir kibrit çöpü seçti. Adam kıza bir şeyler söylüyordu. Kız aldırmadı, kulaklarını ona kapadı. Kibrit çöpünü kutunun eczalı kısmına sürterken adamın yüz ifadesinin ne hal aldığına baktı. Kutuya sürtünen kibrit çöpünün sesini duydu. Kükürt kokusunu aldı. Sanki bir şimşek çakmıştı. Parlayan alevleri gördü. Gülümsedi, güçlenmişti. O gece 13. yaş günüydü. Kısım 1. Düzensiz denklemler. 16-20 Aralık. Denklemler bilinmeyenlerinin en yüksek katsayılarına göre sınıflandırılır. Eğer bu 1 ise 1. dereceden denklem denir. 2 ise 2. dereceden denklem olur ve böyle gider. Birden yüksek dereceli bilinmeyeni olan denklemlerde çok çeşitli değerler çözüm olabilir. Bu değerlere kök denir. 1. derece denklem, parantez içinde lineer ya da doğrusal denklem. 3 çarpı eksi 9 eşittir 0. Parantez içinde kök 2 nokta üst üste x eşittir 3 parantezi kapat. 1. bölüm. 16 Aralık Perşembe, 17 Aralık Cuma. Lisbeth Salander güneş gözlüğünü burnunun ucuna indirdi. Güneşten kamaşan gözlerini kısarak otelin yan kapısından çıkıp havuzun kenarındaki yeşil-beyaz çizgili plaj sandalyelerine yürüyen kadına baktı. 32 numaralı odada kalan kadın gözlerini yere dikmişti. Adımları kararsızdı. Salander daha önce onu uzaktan şöyle bir görmüş, yaşını 35 diye tahmin etmişti ama görüntüsüne bakarak 25'ten 50'ye kadar tahmin yürütebilirdi. Omuzlarına kadar dökülen saçları kahverengi, Yüzü ovaldi. Kadın dergilerindeki iç çamaşırı mankenlerine benzer bir vücudu vardı. Sandaletleri ve bikinisi siyahtı. Güneş gözlüğü biraz mora çalıyordu. Amerikalıydı. Güneyli aksanıyla konuşuyordu. Ella Carmichael'ın barındaki barmene işaret etmeden önce sarı şapkasını çıkartıp oturduğu plaj sandalyesinin yanına attı. Lisbeth Salander elindeki kitabı dizine koydu. Kahvesinden bir yudum alıp sigara paketine uzandı. Bakışlarını ufka yöneltti. Havuzun yanındaki terastaydı. Oturduğu yerden oteli çevreleyen duvarların önünde yükselen orman gülleriyle palmiyelerin arasından bir parça deniz görülüyordu. Kuzeye, Saint Lucia'ya ya da Dominik'e doğru giden bir yelkenli, daha uzakta, güneye büyük ihtimal Guyana veya komşu ülkelerden birine giden büyük bir yük gemisi vardı. Öğle sıcağına karşı koymaya çalışan hafif esintiye rağmen, Salander'ın alnından kaşlarına ters üzülüyordu. Güneşte kızarmayı sevmiyor, günlerini daha çok gölgede geçiriyordu. Buna rağmen teni çikolata gibi olmuştu. Üzerinde haki bir şortla siyah bir bluz vardı. Barın yanındaki hoparlörden yayılan tuhaf, metalik davul seslerini dinledi. Müziğe hiçbir zaman ilgi duymayan Salander, Sven Ingvars ile Nick Cave'i birbirinden ayıramazdı ama şimdi bu davul sesine bayılmıştı. Benzin bidonundan müzik aleti yapılması inanılmaz bir şeydi. Daha da inanılmazı bu bidondan başka hiçbir şeye benzemeyen tuhaf bir sesin çıkmasıydı. Bu çok büyüleyiciydi. Birden bir huzursuzluk hissiyle bakışlarını şimdi portakal rengi bir şey içen kadına çevirdi. Kadınla bir alıp veremediği yoktu. Yalnızca burada niçin kaldığını merak ediyordu. 4 gecedir çiftin buraya geldiği günden beri hemen yanındaki odada yaşanan şiddetli kavga seslerini dinliyordu. Ağlamalar, bağırmalar, fısıltılar ve bazen de tokat sesleri duymuştu. Bu tokatları atan adam, büyük ihtimal kadının kocasıydı, 40 yaşlarındaydı. Eski stil ortadan ayırdığı düz, siyah saçları vardı. Sanki iş icabı Grenada'daydı. Salander'ın onun ne iş yaptığına dair bir fikri yoktu ama adam her sabah grand tuvalet giyiniyor, otelin barında kahve içtikten sonra çantası elinde bir taksiye binip gidiyordu. Öğlen geç saatlerde otele dönüyor, yüzüyor ve havuzun başında oturan karısına eşlik ediyordu. Baş başa uzun süre yemek yemelerine bakan biri aşk dolu bir birlikteliklerinin olduğunu düşünebilirdi. Kadın belki içkiyi 1 ya da 2 kadeh fazla kaçırıyordu ama dikkat çekecek kadar sarhoş olmuyordu. Salander'ın kaldığı odanın yanında kavga hiç sekmeden akşamın 10-11'inde başlıyordu. Tam da Lisbeth'in matematiğin gizlerini konu edinen bir kitabı eline alıp uzandığı saatlerdi. Ortada şiddetli bir dayak yoktu. Lisbeth'in duvarın bu tarafından anlayabildiği kadarıyla sinir bozucu, yapışkan bir kavgaydı. Geçen gece merakını yenemeyip balkona çıkmış, çiftin kaldığı odanın açık duran balkon kapısından gelen sesleri dinleyerek kavganın nedenini anlamaya çalışmıştı. Adam 1 saat boyunca odada ileri geri dolaşmış, alçağın teki olduğunu, kadınla yaşamaya hak etmediğini itiraf etmişti. Kadına ısrarla, "Benim bir düzenbaz olduğumu kabul et," demişti. Kadın bunu reddetmiş, "Hayır," demiş, onu sakinleştirmeye çalışmıştı. Adam, kadını sarsarak ısrarını sürdürmüş ve en sonunda istediği cevabı almıştı. "Evet, sen bir düzenbazsın." Bunun üzerine adam, kadına zorla söylettirdiği bu sözleri yeni bir saldırı için kullanmış, kadının yaşam tarzı ve karakterini suçlamaya başlamıştı. "Sen bir orospusun." Eğer bu sözcük Salander'a karşı sarf edilse hiç tereddüt etmeden ağzının payını verirdi. Ama neyse ki böyle bir şey söz konusu değildi. Yani kişisel bir sorun yapmasına gerek yoktu. Yine de bir biçimde müdahale edip etmemekte kararsız kalmıştı. Lisbeth adamın hınç dolu konuşmalarını bir tokat sesi duyana kadar şaşkınlıkla dinlemişti. Tam koridora çıkıp kapılarını tekmelemeye karar vermişti ki sesler kesilivermişti. Şimdi havuzun başındaki kadını incelerken omzunda mor bir leke, kalçasında ise bir sıyrık gördü. Bunların dışında dikkat çekici bir şey yoktu. Lisbeth 9 ay önce Roma'nın Leonardo da Vinci Havaalanı'nda beklerken bir koltukta bulduğu Popular Science dergisini okumuş ve birden sferik astronomiye karşı ilgi duymaya başlamıştı. İçgüdüleri onu Roma'daki üniversite kitabevine götürmüş, bu konuyu işleyen önemli birkaç kitap satın almıştı. Ama epeyce güç bir konu olan sferik astronomiyi anlayabilmesi için matematiğin gizemli derinliklerine dalması gerekiyordu. Son aylarda yaptığı seyahatlerde kaldığı şehirlerin üniversite kitapçılarına uğrayarak konuya ilişkin yeni kitaplar edinmişti. Aldığı kitapların çoğunun paketlerini bile açmıyordu. Okuduklarını da herhangi bir sistemden yoksun ve belirli bir amaca yönelmeden öylesine okuyordu. Miami'deki üniversite kitabevinden L.C. Parnold'un Dimensions in Mathematics, Harvard University 1999 adlı kitabını alana kadar böyle devam etti. Bu kitabı Florida Keys'e gitmeden ve Karayip Adaları'nda dolaşmaya başlamadan hemen önce bulmuştu. Guadeloupe, iğrenç bir çöplükte 2 gece, Dominik, eğlenceli ve sakin 5 gün, Barbados, kendisini çok kötü hissettiği bir Amerikan otelinde 1 gün ve Santa Lucia, 9 gün adalarını dolaşmıştı. Eğer kaldığı otelin barını işgal eden man kafa gençlerden biriyle dalaşmasa, Santa Lucia'da daha fazla kalabilirdi. Ama en sonunda sabrı taşmış, adamın başına bir tuğla geçirdikten sonra hesabı ödeyerek otelden ayrılıp Grenada'nın başkenti St. George'a giden bir gemiye binmişti. Gemiden inene kadar Grenada diye bir ülkenin varlığından habersizdi. Grenada'ya 1 Kasım sabahı saat 10 civarında ayak bastığında tropik bir yağmur yağıyordu. The Caribbean Traveler'dan öğrendiğine göre Grenada bir baharat adasıydı. Dünyanın en büyük Hindistan cevizi üretimi bu adada yapılıyordu. Adanın nüfusu 120 bindi ama Kanada, Amerika ve İngiltere'de yaşayan yaklaşık 200 bin Grenadalı vardı. Bu da adadaki iş imkanları hakkında açık bir fikir veriyordu. Bütün bir ada, sönmüş bir volkanın Grand Etang'ın etrafındaki dağlık bir araziden ibaretti. Grenada halkı Fransız devriminden etkilenerek Julian Fedden adında azat edilmiş bir kölenin öncülüğünde 1795'te ayaklanmıştı. Adaya çıkan İngiliz askerleri ayaklanan yerli halkı kesip biçerken ayaklanmacılara destek veren az sayıda yoksul beyaza da acımamıştı. Ayaklanma bastırılmış ama bir türlü ele geçirilemeyen Fedon, Grand Etang dağlık bölgesine çekilerek halkın gözünde Robin Hood benzeri bir kahramana dönüşmüştü. Bundan 200 yıl kadar sonra avukat Maurice Bishop öncülüğünde bir devrimci ayaklanma daha yaşanmıştı. Turist rehberine göre Bishop, Küba ve Nikaragua'daki komünist diktatörlüklerin kışkırtmasıyla ayaklanmıştı. Ama Lisbeth adadaki ilk günlerinde evini kiraladığı Philip Campbell'dan, bu adam öğretmen, kütüphaneci ve aynı zamanda Baptist vaiziydi, bambaşka bir öykü dinlemişti. Bishop çok sevilen bir liderdi. Kafasını UFO'lara takıp uçan daireleri yakalamak için oldukça zayıf, ulusal bütçeden hatırı sayılır bir harcama yapan manyak bir diktatörü devirmişti. Ekonomik eşitliği sağlamak için çabalayan Bishop, 1983 yılında öldürülmeden önce cinsiyetler arası eşitliği sağlayan bir anayasanın da öncülüğünü yapmıştı. Bishop öldürüldükten sonra aralarında Dışişleri Bakanı, Kadın Hakları Bakanı ve sendika liderlerinin de olduğu 120 kişi daha katledilmiş, hemen arkasından da Amerika Grenada'yı işgal etmişti. İşgalden sonra işsizlik oranı %6'dan %50'lere fırlamış, ülkenin en önemli gelir kaynağı kokain ticareti olmuştu. Turist rehberinden yazılanları duyduğunda başını iki yana sallayan Campbell, tehlikeli yerleri sayarak karanlık bastıktan sonra eğer soyulmak istemiyorsa buralardan uzak durmasını öğütledi Lisbeth'a. Ayrıca dikkat etmesi gereken kişiler de vardı. Genelde bu tür öğütler Lisbeth'in bir kulağından girer, diğerinden çıkardı. Ama şimdi bu öğütlere gerek bile yoktu. St. George'un güneyindeki Grand Anse Beach'e daha ilk görüşte vurulduğundan Grenada'nın karanlık yerlerinden uzak duruyordu. 10 kilometre uzunluğundaki bu kumsalda yalnız başına saatlerce yürüyebilirdi. Grand Anse yakınlarındaki Amerikan otellerinden birinde, Case'te, o da kiralamıştı. Orada kaldığı 7 hafta boyunca kumsalda yürümüş, bol bol tadı frenk üzümüne benzeyen çinap yemişti. Henüz turizm mevsimi olmadığından otelin ancak 1/3 doluydu. Huzurunu bozan ve matematik öğrenimini aksatan tek şey komşu odada baş gösteren terördü. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 17. Devamı 3. ayrımda.